Parabolika, Formula 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz.
Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes, her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formula 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Uzun bir aranın ardından üçümüz tekrardan birlikteyiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten 4 haftadır falan birlikte program yapamadık bir türlü. Hepimizin ayrı sebeplerinden dolayı ikişerli ikişerli programlarımız oldu. Özledik birbirimizi. Formula 1 sezonunda son 4 yarışına girerken bu programı üçümüzün yapması daha iyi oldu tabii ki. Dün de Meksika'daydık. Meksika Grand Prix'sinin ardından bu programı kaydediyoruz. Tabii şampiyonluk mücadelesi aynı hızla devam ederken 3. ve 4. yarışı da kızışmaya başladı. 5. 6. sırada aynı puanda olan iki takım var. Bunların hepsini ve yarışı detaylı bir şekilde konuşacağız şimdi. İlk önce ilk turdan, ilk virajdan ve Mercedes-Red Bull çekişmesinden başlayalım. Oğuz, sana bırakayım ilk önce sözü. Hem uzun süredir yoktun, senden de bir görüşlerini alalım bu şampiyonluk mücadelesi hakkında, hem de yarışı da konuşalım.
Yani ön çizgiden kalkmasını iyi değerlendiremedi Mercedes muhtemelen. Çünkü pistin bir tane temiz hattı vardı. Onu kapatmak yerine iki araçla Ricardo'dan da gördüğümüz üzere zaten orada durmanın mümkün olmadığı bir çizgiyi kapatmayı tercih ettiler. Verstappen de kendisine kalan tek yere geçti. Kendisine de en iyi yer kaldı orayı dönebileceği. Yanlış kurguladıkları için startta kaybettiler. Ha, yarışın devamında zaten Verstappen'in temposundan gördüğümüz üzere Verstappen kazanacaktı bir şekilde. Ama Bottas'la Hamilton'la takımlar için alabilecekleri puan Ricardo sayesinde biraz bitti.
Baltalanmış oldu diyebiliriz.
Yani bu arada Verstappen ceza da almadı ilginç bir şekilde Ricardo.
Senin
o da garip.
Senin söylediğin gibi cumartesi günü sıralama turundan sonra pek de istediklerini alamamıştı aslında Red Bull. Birinciliği hedefliyorlar çünkü doğal olarak. Üçüncü olduktan sonra Verstappen açıklamasında ikincilikten daha iyi demişti üçüncü olmamız. Herhalde bu senin söylediğin kirli taraf muhabbetinden dolayı ona da en iyi kısım kaldı. Emre, sen neler söylersin ilk viraj için?
Ya bu öncelikle ceza muhabbetine değinim. Artık herhalde FIA'da şöyle bir yaklaşım var sanırım. İşte kazada işte Ricardo zarar gördü. Hani bir de biz vurmayalım gibi mi davranıyorlar artık? Hani yarışı mahvoldukça bir ceza gelmiyor durumu var şu an. Ya bu sezon genelinde çok oldu. Şimdi tamam, Ricardo'nun Bottas'a o şekilde işte yani içeriden kamikaze bir girişi var yani. Orada zaten duramayacağı belli. Bunu ayrı bir ceza vermiyor. İkisinin de yarışı bitmiş oldu. Mantıken bir noktada. Ki Bottas zaten hani hiç altlardan yükselemedi. Yani kaç kere konuştuk bunu. İlk virajda da zaten Hamilton'ın da açıklamaları biraz öyle. Yani Bottas kapatmadı dedi Verstappen için. Ki aslında Hamilton da biraz hemen ilk virajda liderliği almak için bir atak denedi aslında. Biraz da öyle bir girişim olduğunu düşünüyorum. Yani hemen alayım çıksın aradan diye düşündüler ama orada Verstappen'i biraz unuttular bir noktada. Yani Bottas hiç zaten iyi kalkamadı ve hiç kapatamadı zaten. Savunma bile göremedik neredeyse.
Bir yerde bir açıklama gördüm ama Hamilton'dan kendisinden yani izlerken duymadım bunu. Şey diyor, Bottas beni kapatmak için bir kalkış yaptı. Verstappen'i hiç dikkate almadı. Yani Verstappen'i göze almadan bir kalkış yaptı diyor orada. Bu tarz bir açıklama okudum ama ne kadar kendi ağzından söylenen bir şey onu bilmiyorum açıkçası.
Yani ya böyle bir şey söylendiyse de ki buna çok ihtimal vermem çünkü bu konuşulmuştur takım içerisinde. Yani Bottas'ın ve Perez'in de yani iki takımın ikinci pilotları için de artık görevler belli yani. Birinci pilotlarına olabildikçe alan sağlamak. Yani bu artık böyle olması gereken bir şey. Şampiyonluk bu kadar kızışmışken. Bottas'ın orada tabii savunamaması veya savunmaya yeltenmemesi diyeyim. Biraz faturayı pahalıya patlattı. Özellikle ilk turdan itibaren zaten komple bir Red Bull dominasyonu vardı Verstappen'ce özelinde bakarsak. Ya onun dışında Oğuz'un dediğine de katılıyorum. Yani Hamilton orada birinci olsa da tamam, geçiş biraz zor Meksika'da, onu kabul edebiliyorum ama yine de bir şekilde Hamilton'ı geçerdi Verstappen diye düşünüyorum ben de.
Oğuz, Perez'e de değinmek lazım. Tabii yerel kahramandı. Çok büyük bir sevgi vardı ona doğal olarak. Meksika'da da podyuma çıkan ilk Meksikalı pilot oldu kendisi. Son yarışlarda, 3 yarışta da daha doğrusu podyuma çıkmayı başardı Perez. Bu yarışta da şampiyonluk için çok kritik bir hamle de yapma şansını elde etti ama Hamilton orada iyi bir savunma yaptı. Yani daha doğrusu çok bir savunmalık bir durum yoktu ama daha çok yaklaştıkça zorlandı Perez. Perez'in son haftalardaki performansını nasıl değerlendiriyorsun?
Yani sonunda araçtan alması gerekeni almaya başladı ama çok geç oldu tabii. Bu saatten sonra özellikle Bottas'ın performansı iyiyken bu hafta sonu gördüğümüz gibi ya da işte Türkiye'de bence Mercedes takımlar için daha avantajlı kalır. Ne kadar Red Bull kalan pistler biraz daha uyuyor ve sezon genelinde daha hızlı gözükse de bence Bottas bu cumartesi gösterdiği gibi ya da Türkiye'de gösterdiği gibi devam ederse ki bence en hızlı tur alması da önemliydi. Orada bir gereksiz bir Verstappen'in yanına çıktı, bir geçti geçildi, tur atamadı doğru düzgün. Sonra geldi, hatta pitte bu sefer biraz beklettiler. Yoksa Hamilton ve Perez'in önüne çıkacaktı ikinci,
evet, onun için
yumuşak hamuru taktığında. Orayı iyice karıştırmasın diye. Önemliydi o turu alması. Hafta sonu da genel olarak iyiydi. Perez'in çok geç tempoyu bulması, bakalım ya 4 yarışta kurtaracak mı? Perez'i kurtarır. Çünkü zaten almıştı kontratı. Aldıktan sonra bunu göstermesi daha önemli. Yani ne kadar hak ederek kontratı yenilendiği bence doğru karar olsa da tartışmalı olur. Fakat bunu aldıktan sonra göstermesi daha önemli bir olay. Hani rahatladığını veya nasıl olsa seneye de buradayım havasından çıktığını gösterir. Hamilton'a yaptığına karşı, yani Amerika'da da tersini gördük. Bu sefer Hamilton Verstappen'e karşı geldi. Olmadı. Maalesef yani hem Amerika'da Hamilton'ın Verstappen'e hem burada Perez'in Hamilton'a karşı. Çünkü doğru olan o hamleler onlardı. Yani Hamilton orada doğru taktiği yaptı. Daha hızlıydı. Olmadı. Perez burada ilk bölümde lastiklerini korudu. Hamilton'dan yarışın bütün bölümünde daha hızlıydı neredeyse. Doğru lastiğe geçti. Doğru zamanda. Çünkü pistin üstünde kalarak yarışın sonunda 10 tur diye hatırlıyorum. 9 tur da olabilir. Daha yeni bir lastikle Hamilton'a karşı arayı kapattı hızlı bir şekilde ama olmadı. Bu da bu yani seneye umuyoruz ki değişecek. Çünkü yani görsel zevki de baltalıyor. Dediğim gibi sen doğru yapıyorsun, daha hızlısın ama geçemiyorsun. Bir tane düzlük var pistte. Oraya da rakibin bir şekilde bir önceki virajı iyi dönse ya da işte sürekli tur bindirdiği arabalardan DRS alsa, ki bunda değişmesi gerek. Bir şekilde önünde kalabiliyor. Sen ne kadar doğruyu yaparsan yap, hızlı olursan ol. Ya Perez'in çok detaylı izlemedim ama kafa kafaya veya farklı bir markada bu kadar hızlı yarışsa belki Verstappen'e bile tempo olarak yakın olabilirdi ilk bölüm haricinde. Gayet iyi bir hafta sonuydu. Dediğim gibi son 3 yarıştır aslında iyi hafta sonu ama burada hız olarak da veya şampiyonanın senin söylediğin kaderini değiştirme imkanı olarak da elinden geleni yaptı ve hani bu tamamen bu sporun şu an içinde bulunduğu durumdan kaynaklanıyor Perez'in şampiyonada bu yarış özelinde Verstappen'e tam yardım edememesi.
Ya aslında konularımızdan bir tanesi değildi ama sen değindikten sonra da benim aklıma geldi. Beni de rahatsız eden bu durum bu. Yani tur bindirdiğin araçtan DRS almak bence de bu sporda biraz sıkıntılı bir duruma noktaya gidiyor diyebiliriz. Bilmiyorum Emre, senin düşüncelerin neler bu konuda? Ya benim çok canım sıkıyor açıkçası. Oğuz da değindi bunu zaten.
Ya bence herkes yani bu tek kişiye bana avantajlandı mı? Yani herkes de olan bir şey. Yani sonuçta bu birazcık otomatikçe çalışan bir sistem olduğu için bir yönden. Ya bence normal. Ya bu zaten yıllardır böyle gelen, yani süre gelen bir durum. Ki yani bazı pilotların gerçekten tamam kurtulmasını olanak sağlıyor. Mesela Meksika zaten en basit örneği de Hamilton. Hatta Norris'e bir ara hiç yetişemedi. DRS almak için bayağı uğraştı vesaire. Ama ya bence böyle olması daha iyi. Çünkü o trafik esnasında tamam bir DRS treni oluşabiliyor kısa bir süreliğine ama daha sonrasında işte orada beraber atılan turlar, belki bazı arabaların özellikle o DRS'yi aldıktan sonra farkı kapatıp geçiş yapabilme olanağı sağlaması. Ya bu tarz şeyleri görebildiğinden biraz da geçiş olarak seyirciyi çektiğinden diyeyim avantaj alabilme durumundan dolayı bence kalması daha mantıklı bir seçenek. Yani tamam bu takımlar ve pilotlar için bir şikayettir vesaire olabilir ama ben seyirci olarak baktığım zaman bence kalması daha makul.
Şampiyonluk mücadelesinden devam edecek olursak da 19 puanla hem Verstappen'in üstünlüğü bulunuyor ki Bottas 1 puanı onun elinden aldı hızlı tur atarak. Orada da takımlar şampiyonasında 1 puan öne geçirdi Mercedes'i. Eşit puanda bitireceklerdi yoksa bu hafta sonunu. Şampiyonluk mücadelesinin hakkında ne söylemek istersin? Seninle devam edelim. Yani çok kritik 1 puanlar var. Sezon içerisinde de özellikle Hamilton'ın çok fazla aldığı fastest lap'ler vardı bu sezonda. Bunlar şampiyonluğu etkileyecek gibi gözüküyor. Ne dersin?
Ya tabii şimdi bir yönden sonra artık bu Belçika'da dağıtılan puanlar bile bir noktada önemli oldu. Yani şu an ikisi de buçuklu puanlardı ama bir tanesi buçuklu olsa diğeri olmasa yani sezon sonunda çok farklı işlere çok farklı sonuçlara sebep olabilirdi tabii.
Ya şimdi ben artık sözünü böyle kusura bakma yani şey yok, buçukları atarak puanlama sıralama şey bakıyorum, farkı falan bakıyorum artık. Buçukları önemsemiyorum çünkü.
Yani neyse ki şampiyona için böyle bir dezavantaj olmadı yani. Ya Hamilton için ya da Verstappen, ikisi de buçuklu puanda. O güzel bir tesadüf oldu diyeyim. Onun dışında şampiyonluk mücadelesinde ya bence ya tabii ki daha 4 yarış var. 20 işte 19 puanlık fark. 20'yi son anda Bottas çaldı. Tamam, bir yarışlık bir fark var. İşte Verstappen'in bir kere ikinci olma şansı var diyebiliriz. Yani en kötü ihtimalle Hamilton'ın kazandığı bir senaryoda en kötü ikinci olma şansı var. Yani bu değerlendirebilmek de önemli ama olası bir yarış dışı durumunda ki ne kadar mekaniğe bağlı bir spor Formula 1. Tamam, pilotların başarısı vesaire, becerisi, takımların ne kadar arabayı hazırlayabilmesi vesaire önemli ama yarış içerisinde her şey olabilir. Yani hiçbir şey bitmiş değil. Yarış sonunda işte Hamilton'ın arabadan çıkmaması bir süre. İşte röportaj esnasında yüz asıldı falan vesaire. Yani durun, ne oluyoruz daha? 4 yarış var. Yani Verstappen de mesela bu durumun farkında. Yani bir şey kazanmadık. Çok büyük avantajı var 4 yarışta ama bence şöyle bir kırılma noktası var. Abi Mercedes hep Meksika'da bir şekilde kopartıyordu. Yani Meksika'da ya şampiyonluğu garantiliyordu ya da bundan sonra artık Mercedes alır diyorduk. Şu an öyle bir durum yok. Yani kesin olarak söyleyemiyoruz en azından bunu. Bu ihtimalin uzun bir süre sonra gelmesi de, yani 2018'den sonra gelmesi de güzel oldu. O yönden de bir seyir zevki olarak da yüksek ama artık çok gergin yarışlar izleyeceğiz. Öyle gözüküyor şu an için. Artık şimdi Brezilya'da bir de sprint yarışları var. Yani ekstradan puanlar daha gelecek az da olsa. Onlar da biraz dengeyi değiştirecektir muhtemelen. Güzel yani, gayet çetin bir sezon geçiyor. Ben şu durumda hani hangisi daha önde, tabii ki Verstappen'in olasılığı matematiksel olarak da yüksek ama her şey olabilir yani. Bir anda bir bakarız Verstappen 20 puan fark yemiş bile, hiç anlamayız bile yani. İki yarış sonra bir bakarız, öyle bir şey olur. Hiç belli bile olmayacağı için çok net bir şey diyemiyoruz ama tabii ki Verstappen çok büyük avantajı eline geçirdi. Red Bull artık olağan dışı bir sebep olmadığı sürece şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor şu an için.
Sen her an her şey olabilir dedin. Bu konuyu da Oğuz'la şunu sorarak tamamlamak istiyorum. Hafta içerisinde Toto Wolff'un bir açıklaması vardı. Yani yarış şampiyonluk mücadelesi son yarışa kalırsa Senna Prost gibi bir olay tekrardan yaşanabilir pist üzerinde demişti. Sen ne dersin Oğuz? Böyle bir son görür müyüz bu sezonunu?
Yani bu şampiyonun gidişine, yarışın gidişine göre değişir bu söylediği Toto Wolff'un. Bunu yani Monza'da bir nebze gördük. Olursa ben Verstappen tarafından olacağını düşünüyorum bunun. Hani yani Verstappen çarparsa Hamilton'a çarpar. Çok ve bir şekilde şampiyon öyle biter. Çünkü hani bunu daha önce Rosberg'le olan şeklinde de gördük. Hamilton kazanmak için her şeyi yapıyor ama belli başlı limitleri var. Yani o yarışta da Rosberg'in Vettel'e geçilmesi için elinden geleni yaptı ama yarışı bir şekilde takım için kazanarak bitirdi. Ya da daha illegal bir yola gitmedi. Yapabileceği kurallar içinde yapabileceği kadar elinden geleni yaptı. Vettel geçemedi, Rosberg geçilmedi ya da her neyse. Bir şekilde bitti ama ne takım için ne kendisi için riske atmadı. Ya ben kazandı diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama ben 1-2 bitirdiler diye hatırlıyorum Mercedesler o yarışı. Bir sıkıntı çıkmadan. Onun dışında ya şampiyonluk için ben hangi... Ya motorsporun hangi kısmı olursa olsun bence en kritik nokta şudur. Gerideki pilot kazandığı takdirde kalan yarışları şampiyon olabiliyorsa, yani şöyle bir şey, Hamilton geri kalan bütün yarışları 1 Verstappen 2 bitirirse Hamilton şampiyon oluyorsa eğer, şampiyon ortadadır. Bu kadar basit. Ya çünkü tutup da kimse Hamilton'ın kalan 4 yarışı kazanamayacağını söyleyemez. Kazandığı takdirde Verstappen'e maksimum ikincilik kaldığı için bu puan farkı kapanabiliyor. Yani ola ki Verstappen'e 4 tane ikincilik yetiyor. Yani 4 tane ikincilik şampiyonluk için yettiği noktaya gelseydik o zaman işler biterdi. Çünkü Verstappen rahat bir şekilde 4 tane ikincilik alabilecek durumda şu an. Ama bu kurtarmıyor. Yani Hamilton bir şey bulur, bir şey olur. Tabii şundan bağımsız yani, Ricardo atıyorum bir sonraki yarış Bottas'ı değil de Hamilton'ı Verstappen'i tutturur, o zaman işler zaten değişir. Bu ayrı bir nokta. Ama her şeyin yarışıldığı senaryoda eğer öndeki pilota kalan yarışlarda ikincilik almak yetmiyorsa şampiyonluk her zaman ortadadır. Bu genel, ya sadece benim bakış açım da değil, mantıklı olan da budur tüm motorsporlarında, sadece Formula 1 için de değil. Çünkü öndeki pilot ikinciliği iki kişiyle yarışıyordur.
şampiyonada 2 baş vardır. Yani şu an atıyorum bunların 5 puan gerisinde bir de McLaren'den Lando Norris olsa o zaman daha da farklı konuşurduk. Ama zaten 2 takımın 2 pilotu yarışıyor. Ve Verstappen dediğim gibi kalan 4 yarışta ikincilik çok rahat bir şekilde alabilir. Ama yetmediği için şu an hala her şey ortada. Ve Emre'nin dediğinde şöyle bir şey var. 2 tane yeni pistimiz var zaten. Brezilya'yı oradan ayırıyorum ama Abu Dhabi'de genelde Mercedes'i çok zorlarken görmezdik. Yani geçen seneki Abu Dhabi mesela bence ölçüt olmamalı. Bu sene ne kadar? Geçen sene Verstappen rahat kazandı. Bu sene Red Bull daha da hızlı. Ama geçen sene artık işler bitmişti biraz ve Mercedes başka şeyler deniyordu. Elini çok o kadar göstermek istemiyordu. Aynen öyle. Şimdi o da var. İki yeni pistimiz zaten var. Orada ne olacağı belli değil ki özellikle Katar'ın çok bir şey vaat ettiğini ben sanmıyorum. Yani cumartesi günü kazanan takım kazanacaktır ama ben avantajı şurada görüyorum. İki pistte de yeni iki pistte de Red Bull fena başlamaz. Yani Red Bull'un teknik ekibinin, mühendislerinin kafası çok çalışır ve oraya daha çabuk adapte olabileceklerini düşünüyorum. Yani Mercedes kötü olduğu için ya da işte teknik ekibi kötü olduğu için değil. Zaten yıllardır yaptıkları ortada ama ben adaptasyon sürecinin daha kısa geçeceğini düşünüyorum. Tabii pilot bazında belli olmaz. Ben takım bazında konuşuyorum. Red Bull yarım adım da olsa bence yeni pistlerde önde olacaktır.
Evet, son 4 yarışa giriyoruz. 2 tane yeni pistimiz var ve önümüzdeki haftada Brezilya var. Ki Brezilya her zaman olduğu gibi bizi heyecanlandıran pistlerden bir tanesi. Bakalım bu şampiyonluk mücadelesi nasıl sonlanacak? Biz de her yarıştan sonra tekrardan burada olacağız diyelim. Ve üçüncülük mücadelesine geçelim. Takımlar bazında Ferrari ve McLaren eski yıllardaki gibi çekişiyorlar bu noktada. 268.5 puanda Ferrari 3. McLaren de 255 puanda. Ki geçtiğimiz haftada Emre ile biz programı yaparken Ferrari'nin bu çıkışı hakkında uzun uzun diye de konuşmuştuk. Bu yarışta da Ferrari takımı 5-6 oldu. Gazze'ye yetişmeye çalıştılar. Orada bir takım oyunu oldu. Carlos Sainz'ı öne attılar. Tabii Leclerc orada biraz direndi. O yüzden 12 saniye, 10 saniye varken öne atmaya çalıştılar Sainz'ı. 12 saniye olduktan sonra geçebildi. Bu tarz takım içinde uyuşmazlıklar da oldu yarış içerisinde. Ama 5 ve 6. bitirdiler. Emre, geçtiğimiz haftadan bir Ferrari konuşmaya devam edelim. Sen neler söylersin Ferrari için?
Ya zaten takım şampiyonasında söylemiştik geçen haftada. Artık ipleri eline almıştı bir noktada. Yarış performansı olarak vesaire de ki iyiydi ki McLaren'ler bu hafta geride de kaldı işte motor cezalarından dolayı. İşte Ricardo'nun ilk virajda yaptığı kazadır vesaire. Yani bir yandan orada da bir şansları oldu bir noktada. Ya şöyle bir sıkıntı var. Şimdi güncelleme geldi. İşte batarya performansını arttırdılar. Tabanını arttırdılar diyeyim. Ya umduğunu bulamadı yarış performansı olarak. Yani Leclerc tek turda çok kötü oldu. Bu hafta 8. başladı. Sainz bu sefer iyi. Yani Leclerc geri düştü. Sainz öne çıktı bu hafta. Biraz öyle bir durum oldu. Ama şöyle bir talihsizlik oldu. Yarış başında direkt 5-6 kaldılar. Yani baştan sona öyle gitti. Yani Leclerc yetişemedi. Yani bir an işte dediğin gibi Gazze için denediler ama Gazze de çok hızlıydı ki zaten son turlarda gösterdiler herhalde bir Gazze yani. O kadar hiç görünmedi bile neredeyse. 3-4 saniyelik bir fark kaldı sonunda. En sonunda zaten 7 saniyeye kadar düşürebildiler ama ötesi gelmedi. Ya bence bu saatten sonra biraz pistlerde Ferrari hafiften uyuyor. Ya Brezilya'da tabii McLaren hızlı olabilir. Çünkü genelde ya ben daha çok Mercedes motorlu arabaların Brezilya'da biraz daha öne çıkacağını düşünüyorum. Ferrari'ye kıyasla en azından. Yani sadece şurada tek bir soru işareti var. Ya Leclerc'in başta yeri vermemesi, daha sonrasında işte bir tur, iki tur geçtikten sonra yeri vermesi, işte Sainz'ın söylendikten sonra daha doğrusu yer vermesi, o birazcık soru işareti. Yani takım içerisinde şu an tamam bir şampiyonluk mücadelesi vesaire yok. Evet, Leclerc için zor bir durum. Bir yandan yerini vermesi vesaire ama ya bunu çok yani belli oranlarda yaptılar. Yani Avusturya'da Leclerc işte Perez'le yaşadığı temaslardan sonra yarışı net olarak devam edemedi. Adaptasyon sağlayamadı. Sainz'e verdi yerini. Yani bu sene bunlar olan şeyler. Olabilecek de şeyler. Yani Ferrari şu an tamamen biraz da takım şampiyonasında üçüncülüğe bakıyor. Yani bunu almak için uğraşıyor. Yani şu an pilotları zaten bir uyum içerisinde devam ediyorlar. Yani birbirlerinden bir şikayetleri olmuyordu. Bu yarışta Leclerc'in biraz işte çemkirmesi diyeyim. Yani cevap bile vermedi vesaire. Sainz cephesinden geleyim. Yani son 3 yarıştır bence iyi performanslar sergiliyor. İşin özünde bakarsak. Zaten Rusya'da bir podyumu vardı. İşte Türkiye'de ve Amerika'da da fena yarışlar çıkarmadı. Ki Türkiye'de zaten sondan gelip 8. olmuştu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir performans artışı da var Sainz Next'te. Ya bu sene Ferrari için gayet iyi gidiyor. Yani geçen seneki o hüsrandan sonra böyle bir üçüncülüğe en azından gelmesi bir şekilde, ki artık farkı da açmaya başladılar bir noktada. Yani geriden geldiler. Yani sürekli olarak üçüncü de gitmediler. Bir geriden gelip bu şekilde öne geçmesi ayrı bir başarı. Yani ben üçüncülük ihtimalinin bu sene çok yüksek görüyorum Ferrari'nin. Yani şampiyonluk mücadelesindeki durumdan kıyasla biraz daha önde görüyorum. Çünkü Ricardo'dan hiç verim alamıyor neredeyse McLaren, ama Ferrari iki pilotundan da net verim almayı başarıyor bir şekilde. Bu sezon sonuna doğru çok büyük artı olacak daha Ferrari için. Daha 4 yarış varken yani daha büyük artılar getirecek.
Emre, aslında yarış hakkında Ferrari üzerinden çok detaylı konuştu. O, sana da şunu sormak istiyorum. Bunların üzerine ekleyecek bir şeyin yoksa. Yani ilerleyen yıllarda Ferrari'yi nasıl görüyorsun? Daha doğrusu nerelerde görebiliyorsun? Tahminlerin neler? Bunları merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Ferrari'yi çok fazla konuştuk. Hani sıkıntılı dönemler geçiriyordu Ferrari, ama özellikle bu senenin ikinci yarısında biraz daha olumlu şeyler görebiliyoruz bazı bölümlerde diyelim Ferrari'den. Senin görüşlerin neler?
Ya olumlu anlayışına göre değişir hani. Şimdi geçen seneye göre kıyaslıyorsan olumlu tabii de.
Evet.
Ferrari olarak bakıyorsan olumlu değil. Hani olumlu yerlerde görüyoruz dediğin, en hızlı net bir şekilde 3. araç bile olamıyorlar çoğu zaman. Yani sürekli bir rekabet var. İşte ya bu hafta sonunda Gasly
geçemedi. Son yıllardaki performanslarından dolayı bize biraz olumlu gösteriyor olabilir herhalde.
Son yıllar değil, geçen yıl. Ondan önceki yıl gene yarış kazanan bir takımdı bu, yanlış hatırlamıyorsam. Hem Monza'da hem Belçika'da Leclerc
kazandı. 3 yarış kazandı.
Singapur'da Vettel kazandı. 2 Leclerc,
1 Vettel.
Aynen, yani son yıllar değil, geçen yıla göre. Ya şimdi seneye ne olacağını hiç bilemeyiz. Haas'dan bile ne olacağını bilemeyiz. Yani bir şey söyleyemem. Bir varsayımım da yok. Benim varsayımım Sainz ve Leclerc üzerindendi. Bu hafta sonu da hem cumartesi hem pazar Sainz daha hızlı olan taraftı. Sondaki yer değişikliğini niye yaptıklarını da anlamadım açıkçası. Yani bıraksalar Sainz zaten geçecekti Leclerc'i yarışarak. Hani 6 saniyeye yakın bir fark açtı diye hatırlıyorum değişimden sonra.
Evet, evet.
Emre zaten değindi. Yani orada bir 3 saniye kayıp var. Ben de 13 küsürde yer değiştirdiler diye hatırlıyorum. Falan. Yani saçma sapan Leclerc, o Sainz'i söyledi, daha da kötüydü Leclerc için. Hani beni arkasında tutmak için saçma sapan işler yapıyor dedi. Ki Sainz yakından görmüştür. Biz o mücadeleyi o kadar detaylı izlemedik. Yani bilmiyoruz neler yaşandı, ama benim varsayım bunun üzerineydi. Yani ben Leclerc'ten beklediğimi göremedim. Daha önce de söyledim zaten. Sainz beklenenin aksine iyi gidiyorken, Leclerc belli başlı kullanması gereken avantajları ve işte Sainz'in kabaca kafasına vurup takımın birinci pilot olduğunu dile getirmesini beceremedi. Bu ileride başına dert açarsa açar. Leclerc'in ve Ferrari'nin. Çünkü sonuçta bir de Schumacher gerçeği var. O koltuklardan birine de Schumacher gelecek. Ama böyle devam ederse Sainz'e tamam hadi sen git, Schumacher gelecek, yapamazsın. Ferrari'den ne olur dediğim gibi bilemiyorum. Yani seneye şampiyon da olabilirler. Seneye Haas'a da geçilebilirler. Williams'a da geçilebilirler. Seneye çok şey değişecek ve bunu açıkçası yani öngörmek mümkün değil hiçbir açıdan. Eğer bu sporun mühendis olarak içinde değilsen takımların birinde, hani biz çok iyi gidiyoruz, duyduk ki işte Ferrari'de iyi gitmiyormuş falan tarzı bir duyum olması lazım. Yoksa her şey varsayımda kalır. Ha, içime doğanı söylüyorsam ben sanki takımlarda dördüncü olmak bu sene daha iyi gibi. Daha fazla test yapma imkanın olacak ve çok net bir kaybı da yok. Ferrari zaten iyi gitmiyorken bu sene hani McLaren'e üçüncülüğü bırakıp daha fazla test yaparak, rüzgar testi, tünel testi yaparak sanki hazırlanabilir gibi geliyor. Rekabet açısından söylersek ben Norris'in emeğinin Ricardo tarafından çöpe gitmesini istemem. Yani ben McLaren'in Norris'in böyle bir sezonunda üçüncü olmasını isterim. Çünkü ya gerçekten 2'ye 1 yarışıyor gibi. Yani bu yarışta da 18 mi 19 mu ne başladı gene bir puan almış. Ya puan aldığını bile şimdi sonuca bakınca gördüm. Hiç hani çok puan alabilecek gibi durmuyordu. Ama diğer tarafta iki Ferrari'nin arasında başlayıp toz topraktan gelip durmaya çalışan bir Ricardo var. Yani hani Bottas, Mercedes şampiyonluk kısmını kenarda bırakıyorum. Senin zaten o virajı dönebilip kendi takımına fayda sağlaman lazımken gidiyor, çöpe gidiyor. Ki çok yarış var bu sene böyle hakikaten Ricardo'nun hiç ortada gözükmediği. Yani o kısım beni üzer. Ama ben Ferrari için bence dördüncü kalmak doğru tercih diyorum. Çok bir fark yok yani. Üçüncülük, dördüncülük, oradan gelecek para, itibar, Ferrari şampiyon olmadığı sürece çok bir önemi de yok. takım gelişimi de gösterdi. Hani bu son anda 5.'yken alınmış bir 4.'lük de değil. Herkes gelişim, ileriye doğru atılan doğru adımın diyeyim en azından. Bu bir gelişim de değil. Yani geçen seneki Ferrari'den bu seneki Ferrari'ye hala aynı yerde geziyorlar aşağı yukarı. Ama bu öne doğru en azından atılan adım umut. Bence 4.'lükle daha da faydalı hale gelir. Buradan alacağım bir 3.'lüğün Ferrari'nin tarihinde çok bir etkisi yok.
Tabii ki de şampiyonluk olmadığı sürece her türlü sonuç Ferrari için başarısızlıktır diyebiliriz en azından taraftarları için. Bakalım üçüncülük mücadelesi nasıl sonuçlanacak? O da aynı şampiyonluk mücadelesi kadar çekişmeli geçiyor. Bir diğer mücadeleye geçelim takımlar bazında. O da beşincilik mücadelesi. Yani buna mücadele eder miyiz bilmiyorum ama 5. Alfin ile 6. Alfa Tauri puanlarını eşitlediler bu hafta sonunda. 106 puan oldu iki takımda. Tabii ki Gasly'nin performansı çok iyiydi bu hafta sonu. Geçtiğimiz hafta Amerika'da Tsunoda performansı çok iyiydi. Bu hafta sonu talihsizlikler yaşadı. Hem Q3'teki durumu hem de yarış startından sonra yarış dışı kalması. Tabii orada Tsunoda'ya cumartesi gününden sonra Helmut Marko ile Horner'ın da söyledikleri biraz ağırdı bence ki hani şeyde basın toplantısında da ben ne yaptım tarzında hani böyle bir hata mı yaptım gibisinden sorular da sormuş galiba kendisi. Emre ne dersin Tsunoda ve Gasly üzerinden Alfa Tauri'yi değerlendirecek olursak?
Ya şimdi ben burada biraz ağır konuşacağım. Artık yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya zaten 4 arabayla yarışıyorsunuz Mercedes'e karşı siz. Yani Helmut Marko, Gasly ile ve Tsunoda ile konuştuk. İşte ellerinden geleni yapacaklar falan diyor. Yani şimdi bu raddede sen ekstra bu iki pilotu böyle amiyane tabirle takoz diye kullanıyorsun. Ki bu pilotların moral motivasyonu, işte kendilerine olan güvenini sarsılıp sarsılmadığıyla ilgilenmeden bir noktada tamam şampiyonluk için yapıyorsun bunları ama sonuçta bu pilotlar da ileride belki Red Bull'da yarışabilecek pilotlar veya Red Bull dışında bir takımda da yarışabilirler. Şimdi o ayrı bir soru işareti. Tsunoda'nın ya çocuğun bir suçu yok. Yani çocuk yani hava koridoru vermek için geldi zaten Gasly. O yüzden yumuşak hamurla Q3'e taşıttılar. Tamam hava koridorunu verdi. Baktı yani Franz Tost da söylüyor. Biz gel işte Red Bull'ların geldiğini söyledik. Kenara çekti diyor. Yanlış bir şey yok. Perez duman gördüm. İşte dikkatim dağıldı. İşte Verstappen abi sarı bayrak çıkacaktı. Ben de durdum. Ya bunlar değil. Ben bunu kabul etmiyorum bu açıklamaları. Ya hadi zaten Verstappen normal gelse de pol alamıyordu. Çünkü süresi gerideydi. Bottas zaten en hızlı ilk sektörle en hızlı ilk sektörle geliyordu. Hani o bir tarafa bu açıklamalar ayrı. İşte Tsunoda geçen hafta iyi bir performans göstermişken Türkiye'de de keza sıralama turlarında vesaire iyiydi. İşte Hamilton'ı arkasında tuttuğunda herkes alkışlıyordu çocuğu. Ya ne oldu iki haftada niye bu kadar hemen çöpe attınız yani? Ya çok büyük ayıp. Ya bu şey gibi NBA'de Doc Rivers'a işte Ben Simmons size şampiyon olabilecek takımın oyuncusu dediğinde bilmiyorum demesi gibi bir şey yani. Ya tamam bunun bir iç hesaplaşması olabilir de ya bu çocuğu medyanın önüne atmak çok gereksiz. Yani hem işte Tsunoda'landık işte tıpkı tsunami gibi falan demek yani bence çok yanlış, çok absürt. Hiç gerek yok yani bunları. Tamam bunu takım içerisinde konuşulabilir belki ama hem şeye atıyorsun, medyanın önüne atıyorsun, kamuoyunun önüne atıyorsun. Çocuk ayrı tribe giriyor zaten. Hani basın toplantısında dediğin gibi soruyor. Hani bir şey mi yaptım? Ya o da anlam yani anlam da veremiyor. Hani nereye geçebilecek ki zaten Tsunoda? Ne yapmasını bekliyorlar? Ya adam kenara yani yarış direkt pist dışında bekliyor. Yani ne yapması gerekiyor ki başka? Ben bilmiyorum. Bence çok büyük haksızlık ettiler.
Ya yani cumartesi günü o Red Bull net bir şekilde pole pozisyonu almayı umarken bir anda Mercedes'in böyle bir hızlı çıkışı onları biraz afallattı açıkçası.
Ya bu Tsunoda'nın suçuymuş gibi davrandılar.
Yani aynen orada suçu orada Tsunoda'ya atmak en basit yöntem de onu yaptılar. Biraz da şampiyonluk mücadelesinin verdiği stres de var bunun herhalde üzerinde. Ama yanlıştı bence de Tsunoda'ya şey yapmaları. Gasly hakkında söyleyeceklerin var mı?
Gasly zaten son 4 yarıştır galiba puan alamıyordu. Bu zaten 4. oldu. Ki zaten antrenmanlarda vesaire de biraz daha göstermişti böyle bir şey olacağını. Sıralama turlarında da zaten
Türkiye'de aldı puanı.
Yani Türkiye'de 6. oldu. Yani şöyle bir şey var Gasly için. Şimdi 2 senedir Kvyat'a karşı da böyleydi. Yani sürekli olarak bir tek başına taşımaya çalışıyor. Ya ona rağmen şu an Alfin ne ki Alfin bir de yarış kazandı. Bir de öyle bir not var. Ham Macaristan'da. Ona rağmen aynı puanda denk gelmeleri bu iki takımın o da bir artı bence. Yani ne olursa olsun. Çünkü galiba Alonso ile Ocon arasında 14 puanlık bir fark varken Sonoda ile Gazi arasında sanırım 66 puanlık bir fark var. Yani 46 puan ya da 66 öyle bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Şimdi durum öyle olunca tabii ister istemez biraz daha burada Alfin'i öne çıkarıyor. Ama Gazi genel olarak yani son 2 senedir zaten yaptıkları ortada. Bence ispatladı kendini yani. Daha ötesini koyamaz. Ya koyabilirse zaten artık seneye de göreceğiz yani. Ama bence bu Red Bull'dan ayrıldıktan sonra 2 senede en üst Gazi'yi gördüğümüzü düşünüyorum ben. Hani bundan daha çok belki potansiyel gösterebilir başka bir takımda vesaire ama Alfa Tauri takımı içerisinde gösterebileceği en iyi şeyi gösterdi bence 2 sezon itibariyle. Bunun genel performansı için söylüyorum. Ya bu sezonda da zaten şöyle bir şey var. Alfa Tauri hızlı olması bekleniyordu ama işte bu kadar 86 kalması belki biraz eleştirilebilir. Daha iyi performanslar elde edebilecekken bazı yarışlarda. Bir tek bunlar belki küçük olarak eleştirilebilir ama onun dışında son 2 senedir çok iyi bir Gazi izliyoruz zaten. Umarım böyle de devam eder.
Gazi'nin bu sezon yaşadığı bir iki tane yarışta şanssızlık diyebiliriz. O noktalar vardı. Bir iki tane de kötü performansı vardı. Ama dediğin gibi genel olarak bir Gazi performansını konuşabiliyoruz programlarımızda. Oğuz sana da şöyle sormak istiyorum Gazi'yi. Bu hafta sonunda yanlış hatırlamıyorsam Horner'ın bir açıklaması vardı Gazi'nin hala Red Bull pilotu olduğuna dair ve performansını dikkatle izlediklerini yani tamamen ondan ümidi kesmediklerine dair bir açıklaması vardı. Sen de geçtiğimiz programlarda gerçi bayağı oldu bu ama hani Gazi ileride Red Bull'a geçecek olursa bile tamamen takımıyla beraber yani çalıştığı Alfa Tauri'de çalıştığı takımla beraber geçmeli diye bir şeyler söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Hala aynı düşüncede misin? Yani Gazi'yi hala Red Bull pilotu olarak görebileceğimizi düşünüyor musun? Bunu sormak istiyorum.
Yani ben görmek istemiyorum şahsen. Onu soruyorsa. Görebilir miyiz? Görebiliriz. Ama ben yani çok tasrif ettiğim bir yapılanma değil. Bu Sunoda olayında da gözüktüğü üzere Red Bull. Yani ben oradan çıkmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü geçti gene iki yarış olmadı. Yine susmayacaklar. Bir de garip garip söyleniyorlar. Yani bir Hamilton'a çatıyorlar. Geliyor Sunoda'ya çatıyorlar. Arada işte Albon'u çıkartıyorlar. Bir şey oluyor.
Şey ona gibi değil mi bu? Yani böyle
kesik
böyle
başlı tavuk gibi. Yani böyle padokta dolanıp sürekli bir şeyler söylüyorlar.
Söylüyorlar ama kimse dediklerini anlamıyor. Yani öyle bir sessiz de söylüyorlar. Bazen çıkıp bağırıp söylüyorlar. Garip
evet,
bir
garip yani. Önceden sadece kendi ikinci pilotlarına mesela yiyorlardı. Şimdi Alfa Tauri'nin ikinci pilotuna da sataşıyorlar. Ya bırakın abi çocuğu da rahat bırakın. Kendi ya senin kendi pilotu hani Gazli bizim pilotumuz diyor zaten Sunoda da senin pilotun. Çıkıp öyle konuşmak. Emre zaten gereğini söyledi. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi. Enes'in sorusuna cevap verdikten sonra. Oraya geri döneceğim. Çünkü bence Formula 1'de ciddi bir değişikliğe gidilecek yakın zamanda. Senin soruna da şöyle cevap vereyim. Şimdi seneye de Perez kalacak. Seneye de Gasly tutacakları. Yani seneye Perez ve Gasly'nin aynı koltuklarında başlayıp bitireceği senaryo. Ki Perez açısından muhtemelen başladığı gibi bitirir. Özellikle belli bir çıkışa da geçmişken Gasly için bitirmezse bu olumlu bir hamle olur. Yani olumlu yukarıya adım atabileceği bir takımda bir mesela Ricardo gene kötü devam eder. Bir şey olur. Gider, bırakır, oraya geçer gibi. Yukarı doğru bir hamle olur. Yoksa Gasly'den Alfa Tauri olarak vazgeçmezler ya da bir düşüş olmaz. Onun dışında şimdi en yakın koltuk 2 sene sonra. Yani seneye değil, bir sonraki sene için. Seneye değil, bir sonraki sene için Red Bull'un ne olacağı belli değil. Alfa Tauri'nin ne olacağı belli değil ama Red Bull'dan en azından yavaş kalacağı kesin. Diğer takımlarda ne olacağı belli değil. Hamilton bırakıp gider. Bir koltuk orada boşa çıkar. Ricardo bırakıp gider. Hadi Ferrari'de dolu çünkü Schumacher de var. Vettel bırakır Aston Martin yarış kazanan bir takım haline gelir. Alonso bırakır Ocon biter bir tane genç pilot Gasly Fransız. Yani ne olacağını hiç bilemeyiz diğer takımlarında ne olacağını bilmediğimiz için. Ben Red Bull'da yarışıyorken görmek istemem. Çünkü bir kere denediler olmadı ve dediğim gibi çok hoşuma giden bir tutum yok Red Bull takımında. Olabilir mi? En yüksek adayıdır Perez sonrası için. Çünkü alttan gelen pilotları Alfa Tauri'de yarıştırma gibi bir şansları var. Ve seneye tabii Albon'un Williams'da ne yapacağı da belli değil. Ama ben yetenek bazında Gasly'nin Albon'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve kendi takımına yakın bir takımda bu kadar yarışmışken Gasly şu an Albon'un da önündedir muhtemelen. Ama dediğim gibi zaman ne getirir, ne olur, ne biter bilmiyorum. Bu açıklamayı yapmalarına ihtiyaç duymalarının nedeni bence Gasly'nin de artık gözünün yavaş yavaş, ya yavaş yavaş gözü dışarıdadır muhtemelen. Yani menajeriyle konuşuyordur bunu, takıma direkt olarak söylemese de. Çünkü bunu direkt olarak söyledi de koltuksuz kalma ihtimalin de var. Yani çıkamazsın da Formula 1'de yarışıyorken. Özellikle de kalbur üstü bir takımda yarışıyorken şu an gözüktüğü gibi. Bu Gasly'nin verebileceği şu aşamada bir karar değil. Karşısına bir teklif çıkarsa o zaman işler değişir. Değineceğim diğer konu da Emre'nin bu iki takım muhabbeti çok doğru. Çok doğru olduğu üzere ya mesela Williams geçiyor bir tane, yarışıyor bir tane Alfa Romeo diyelim. Kaskında kocaman Mercedes logosu olmamalı bence Williams pilotunun. Yani olmamalı. En görünür yerinde alnında kocaman Mercedes logosu var. Şimdi bu adam Mercedes sürmüyor. Bu adam Mercedes pilotu da olabilir. Ama en azından bazı şeyleri tutmak lazım. Ya da Schumacher için de aynı şey geçerli. Veya işte seneye bir de Albon geliyor. Hani iki takım yetmiyor gibi bir tane daha pilot geliyor ekstra. Bunların ben Formula 1'in yakın zamanda önüne geçeceğini düşünüyorum. Yani buna bir önlem alınmalı. Yoksa sürekli Mercedes logolu pilotlar başka takımlarla, herkesin aracı Red Bull boyalı, İşte Ferrari Driver Akademi yazan pilotlar geziyor pistin bir yerinde. Bu çok sağlıklı değil. Yani hani Rusya'da küçük bir örneğini gördük Verstappen'in Gasly'yi geçişi ve sonra Gasly'nin Bottas'a karşı tutumuna dair. Bu yarın öbür gün daha da değişebilir. Yani alt takımlardaki bir Ferrari pilotu bir gün Leclerc'e yanlışlıkla hava koridoru sağlamış da çıkabilir bir Q3'te. Ya da dönemedik de ben yanlışlıkla işte Albon olarak gittim de Mercedes'in ikinci pilotuna çarptım tüh de olabilir. Şu ana kadar olmaması bunun önüne geçilmemesi gerektiğini göstermiyor ve eskiye nazaran
olmayacak anlamına da gelmiyor aynı zamanda.
Yani bir kere olsa yeter.
Aynen öyle.
Bir kere olsa yeter. Yani yanlışlıkla Russell'ın iyi bir sıralama turundan sonra duramayıp Verstappen'e Abu Dhabi'de çarpması yetebilir. Yeter yani. Kimse Marco de bunu bilerek yaptı diyemez.
Aynen.
Ya diyemez ya da aynısı Gasly için de olur. Gasly için de yani bugün ikinci turda biraz yakın kalsa bir atak yapsa Hamilton'a kimse Gasly bilerek yaptı demez. Bilerek yapmasa bile. Ya da tam tersi olur. Adam bilerek yapmasa rekabet içindeyken bile bak işte gördün mü Red Bull'un pilotu gitti Hamilton'a çarptı ya da vesaire tam tersi de olur. Şimdi geçmişte bu kadar akademi pilotları ve bu kadar yetenekli pilotlar yoktu geçmişte. Şu an yarışamayan çok yetenekli pilotlar da hatta yarışamayan birçok pilot şu an yarışan belli başlı pilotlardan daha yetenekli ya da daha çok şey verebilir. Bunda Raikkonen'i katıyorum. Yani Raikkonen'in yeteneğinden geçmişte şüphemiz yok ama şu an ondan daha çok şey verebilecek pilotlar var. Bu durum şimdi yavaş yavaş Albon'u soktu Red Bull. Başka bir yerde bir koltuk açılacak. Aston Martin'de Vettel bırakacak. Oraya da atıyorum bilmem kim gelsin. Bir anda Red Bull oldu atıyorum 6 pilot.
6 pilot da yaşayacak evet.
Ya da işte hayır yani aksi bir şey söyleyelim. İşte ne diyeyim? Callum Ilott geldi Vettel yerine. Mazepin de olmadı. Sponsorunu da aldı gitti. Oraya da Schwarzman çıktı. Bir anda 5 pilot oldu Ferrari. Ne oldu? Yani bunlar Ferrari adına yarışmıyor da Ferrari pilotu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani gridde 20 pilot var. 3 tanesi Mercedes pilotu örneğin. 5 tanesi Red Bull pilotu 8 etti. 5'i de Ferrari pilot desek geriye zaten paralı pilotlar Latifi, Stroll falan kalıyor. Onların da bir şeye ihtiyacı yok. Ya da seneye Giovinazzi olmasa bile Ferrari dörtlüyor işte. Seneye Giovinazzi yerine Schwarzman gelse ya da bilmem kim ya da işte o Çinli çocuk gelse Zhou o zaman da Alfin pilotları üçleniyor gibi. Sürekli böyle bir şey dönüyor. Bunun önüne de geçemezsin aslında çünkü yetenekli
evet, pilotları... Onu soracaktım.
Yetenekli pilotları alıyor bu büyük takımlar. Bunu en azından belli etmezsin. Yani dersin ki akademi pilotun senin Albon. Fakat bu bir yıl sözleşmesi donuyor Red Bull'la. Yani sen kaskına gene sponsor ol. Fakat bu bir sene Williams pilotu ve Red Bull'la olan sözleşmesi, reklamları, geliri, meliri her şey duruyor. Kaskında da kocaman Mercedes logosu, Red Bull logosu da olmayacak böyle kocaman en önde görünür yerde. Belki böyle öne geçebilirsin. Çünkü diğer türlü de önüne de geçemezsin ya da ne yapacak? Herkesin iki takım mı olacak bilmiyorum yani. Mesela bu Alfa Romeo satılırken Ferrari neden almıyor bilmiyorum açıkçası. Ben olsam ya, alırım. İşte Alfa Tauri modeli yaparım yani. koyarım Schumacher'e ikinci pilotumu da oraya. Bitti gitti.
Sonuçta hani takım sporlarında altyapı olması zorunda. Yani her sporda, her takım sporunda vardır. Bu doğaldır. Yani pilotları ikinci pilotları veya işte altyapıdaki bir pilotu olarak görebilir takımlar. Üst taraftaki yani Formula 1'deki takımlar. Onda hiçbir sıkıntı yok ama hani onun önüne geçmek biraz sıkıntı. Fakat Formula 1'de işte hani iki tane Red Bull takımı gibi, işte iki tane Ferrari takımı gibi veya işte Williams-Mercedes ilişkisi gibi ilişkileri önüne biraz daha geçmek daha mantıklı olabilir gibi geliyor. Çok doğru noktaya değindin aslında. Nasıl bir buna önlem alacaklar mı? Sen alabileceklerini düşünüyorsun. Ben hani bir hiçbir adım atılmadı gibi yani, çünkü görmedik öyle bir haber.
İleride sıkıntı çıkacak ve buna yönelik bir şey yapacaklar, bu kesin.
Ama ya ne sıkıntı kadar çıktıktan sonra doğru yapacaklar gibi, ama ne zaman olur onu diyorsun. Sen haklısın. Çok doğru noktaya değindin. Bunun önüne geçmeleri lazım bir noktada. Bir yerde bir sınır olması lazım. Bakalım buna el atacak mı Formula 1 yönetimi? Göreceğiz diyelim. Ve hani son olarak da size yaşlı kurtları sormak istiyorum. 7, 8 ve 9. bitirdiler. Vettel 7. Raikkonen 8. Fernando Alonso da 9. bitirdi ki Alfin için önemli bir kritik puanı aldı o noktada. Yaşlı kurtlar için de dersiniz. Alonso ile Vettel bu sezon en çok geçiş yapan iki pilot. Emre sana sorayım ilk önce.
Ya zaten biraz da işin garip tarafı o. Yani şimdi Aston Martin bu kadar yavaşken 104 geçiş. İşte Stroll de 97 yaptı bu yarışla beraber. O nasıl? Yani muhtemelen işte o biraz balon bir istatistik. Şöyle balon bir istatistik. Şimdi Aston Martin zaten pit'e gelmiyor ya. Şimdi pit'e gelenleri geçtiği için otomatikman oradan atıyorum pit'e geliyor. 5 kişi birden geçiyor hiç pit'e girmediği için. Falan. Ya,
o öyle Azerbaycan bir istatistik değildir muhtemelen.
O bence de değildir.
Ya 104 senin başka dediğin türlü gibiyse,
senin dediğin gibi ise çok saçma bir istatistik zaten.
Yani 104 çünkü başka türlü nasıl çıkacak ki? Ya araç ya zaten
bence
yavaş.
Bence de 104 kişiyi geçtiğini hatırlamıyorum ben Vettel'in pist üstünde.
Ben de hiç hatırlamıyorum.
Tek tek. Ama senin dediğin de çok yani tutmaya değer bir istatistik değil senin anlattığında.
Yani öyle bir
gerek
şeyse.
Gerek yok öyle bir istatistik tutmaya.
Ya inşallah öyle tutmuyorlardır öyle diyelim.
Ya çünkü şimdi şöyle bir şey var. İşte Aston Martin işte takım olarak geride 65 puanı mı öyle bir şeydi galiba, tam hatırlamıyorum şu an.
Çok geride ya.
Ya 68 puan olması
68
lazım.
68 puan da Aston Martin.
Şimdi 68 puan alan takım bir pilotu 104 bir pilotu 97 geçiş yapması bence normal değil. Yani bu takım üçüncü olsa işte atıyorum arada bir iki tane işte ikinciliği bir tane yarış galibiyeti olsa diyeceğim ki tamam. Ya da sürekli olarak işte 20'den 7. 20'den 6. olmaları gerekiyor.
Abi 10 böyle puan aldıkları şey iki yarış var. Biri Monaco biri Azerbaycan 10 puan üzerinde. Diğerlerin yani, hepsi 10 puan altında yani.
Hani altlarda sürekli olarak hani Williams'ları Haas'ları geçseler diyeyim.
Hani ki öyle oluyor zaten. Alfa Romeo'ları, Williams'ları, Haas'ları geçiyorlar. Bak yani şöyle oluyor. Sonra bunlar pit'e girmiyor ya.
Tamam.
En sona, yarışın sonuna yeni lastikle kalıyorlar. Ve evet, bunları tekrar bir tur daha tokatlıyorlar. Arada Sunoda'yı da geçiyorlar. İşte o yarış kötü olan o konu geçiyorlar. Anladın mı? Özellikle
yani öyle öyle 104. Yani o biraz
gene
garip
öyle
değil
öyle
yani
de çok değil de. Ama geçişlerin temel kaynağı bu. Özellikle Aston Martin'de. Alonso da herhalde cumartesi kötü. Yani çok dikkatli takip etmedim Alonso'yu da. Ya bu herhalde hafta Alonso'nunki de ondan kaynaklı.
Ya bu hafta için Alonso zaten o da gerilerden geldi. İşte sıralamada umduğunu bulamadı ama biraz bu haftanın şöyle bir artısı oldu. Ya 5 kişi grid cezası aldı zaten. Yani Stroll zaten hani kaza yaptı sonra geçti, o da ayrı mesele. Russell vites kutusu değişti. Russell vites kutusu değişti. Norris motor değiştirdi. İşte
o konuda ceza aldı.
O konuda cezalıydı. Sunoda da cezalıydı. Zaten kafadan 4 pilot cezalı yani. Bunların hepsi arkaya gitti. Yani çok bir şey yapmasına gerek de kalmadı yani.
Bir de sene bir başında Q1'de falan da eleniyorlardı. Oradan da sonra Russell'ı geçiyorlar. İşte Alfa Romeo'ları geçiyorlar falan. Öyle de yükseliyorlardı. Sonra işte pit'e girip ters zamanda onları bir daha geçiyorlar pist üstünde falan oluyordu.
Ya Aston Martin çünkü yani bu sefer Stroll'ü mesela çok pit'e aldılar. Hani bu yarış için ama Vettel'i bir yani yarışta da görmedim zaten. Hani 7. nasıl oldu? Yani zaten önden iki kişi eksildiği için 7. oldu. Yani zaten Ferrari'ye yaklaşımı da arkasındaki Alfa Romeo'ya zaten yaklaşamıyor. Yani çok garip bir istatistik o. Eğer pitlerdeki geçişleri de sayıyorsa orası ayrı bir soru işareti. Çünkü 104 başka türlü bence çıkmaması lazım. Yani şu an 19. yarışa giriyoruz. Yani yarış başı bir tane kafadan oluyor yani. Öyle bir durum var.
Her türlü çok kaliteli bir istatistik değil de yani. Çok kayda evet. Değer. Hayır, Alonso ve Vettel'in inanılmaz bir sezon geçirdiğine dair bir istatistik değil de.
Yani üçüncü de Stroll 97, o da garip yani. Hani başka bir takımdan birisi de değil. Yani Stroll yani.
Garip. İşte ters strateji muhtemelen.
Bu arada senin yakında...
Senin de vardır.
Stroll'ün babası bile Stroll'ü kovacakmış gibi hissediyorum ama ne dersiniz bilmiyorum.
Ya kötü ya bu sezon. Ama şöyle bir şey var.
Dayanamayabilir yani adam.
Ya öyle bir şey olmaz zaten de. Hani şu an mimindesin anladım. Ya Stroll'de ben anlamıyorum. Ya geçen sene tamam bir şeyler göstermişti. Hani bu sene tamam Aston Martin yavaş kabul ediyoruz da. Yani 26 puan da toplamaman gerekiyor bence. Yani daha fazlası olması gerekiyor yani. Vettel bir şekilde Azerbaycan'da podyum aldı. Macaristan'da hadi takımın problemi. Bir podyumda Vettel'in oradan gitti diyeyim. Hani Macaristan. Zaten bu adam yani iki podyum alabiliyorken senin hiç oralara bile çıkamıyor olman. Ya tamam kumaş kalitesi Vettel'in müthiş bir pilot olması Stroll'e göre vesaire bunlar ayrı değerlendirilir de yani bir taraftan bu kadar formsuz Vettel bu kadar şeyken hani sen geçen sene de bir şeyler göstermişsin iyi kötü Perez'e karşı. Bu kadar silik kalması ne bileyim ben bence dediğin gibi yani keşke kovsa diyorum şu an. Stroll bu sene gerçek felaket yani. Ya Sunoda'nın 6 puan üstünde. Sunoda yani son haftalarda biraz bir kendine geldi böyle. Sıralama turları özelinde vesaire. Ama 6 puan fark var yani. Sunoda felaket bir sezon geçiriyor. Yani Stroll'de işte bu yani. Enteresan bir şekilde. O yönden biraz şaşkınım yani. Stroll'den daha büyük şeyler bekliyordum ben. Ya Vettel'in arkasında kalacağını gene düşünüyordum da. Yani Aston Martin belki biraz da çok beklentileri çok tuttuk. Şu an düşük ondan belki de böyle söylüyoruz. Ama biraz garibime gidiyor şu an.
Ya şöyle bir durum var. Stroll Vettel'den daha fazla yarışta puan aldı. Ve aralarında 16 puan fark var. Stroll'ün yarış dışı kaldı. Vettel'in ikinci olduğu Azerbaycan'da 18 puan bir fark var. Ben de size öyle özetleyeyim konuyu.
Nasıl yani? Ben anlamadım onu.
Yani 18 puan alıyor Azerbaycan'da evet. Vettel. Ve Stroll 0 puan alıyor. Ki Azerbaycan'da evet. Aldı 18 puan da Stroll sayesinde alıyor. Kaza yapması nedeniyle. Ve aradaki fark 16 puan sadece. Kaldı ki yanlış bilmiyorsam 2 yarış daha fazla. Yani Stroll daha fazla yarışta puan aldı Vettel'den. Vettel'in yarışılmayan Belçika'da 5.liği var mesela. Yarışılmadı yarış. Monaco'da yarışıldığı için 5.liği var gibi bir sürü durum var aslında.
Yarışıldığı için.
Detaya inilirse daha karışık orası. Yani öyle evet. Birinin 42, birinin 26 puanı var.
Abi ona bakarsak Vettel'in Macaristan podyumu var. O da takımdan gitti öyle bakacaksak.
Adam diskalifiye oldu.
Tamam ama takım yüzünden oldu. Takım yani Latifi'ye tamam dur dur diye bağıran
bir sonucu almış. Demek
yani
ki.
Hayır.
Ve diskalifiye olmak takımın, ben ne yapayım?
Yani yok sana söylemiyorum ya. Takımın hatasından dolayı giden bir podyumu var. Onu anlatma. Tamam yani, o olsa daha başka şeyler konuşuluyor.
Tamam da diskalifiye olmuş. Hani nasıl konuşalım adam diskalifiye olmuş. Ne diyeyim yani?
Yani o hesaba katılsa diye söylüyorum. Ya öyle bir yani adam sonuçta yarış içerisinde yani podyumu aldı. Zaten kupayı sonra tamam. Kaybetmiş falan. Yani tamam o da eklerse
sonra,
zaten.
Sonra o sonucu almaması gerektiği teknik ekip tarafından fark edildiği için diskalifiye oldu. Demek ki zaten o sonucu almaması gerekiyormuş.
Bunun sonu gelmeyecek
ya,
gibi.
Evet evet muhtemelen. Yani yarış sonunda yani, yok ben şeyden dolayı söylüyorum. Şimdi Latifi'ye işte o da puan aldı Macaristan'da. Hani dur benzin bitti falan diye uyarılırken hiç Aston Martin cephesi uyuyormuş. İşte Otmar Zafner haberimiz yoktu falan diyordu en son yani.
Bunlar sevince boğulmuşlardı o yüzden.
Yani.
Zafer sarhoşluğuydu.
Aynen yani bu şey gibi 2008 Massa'nın şampiyonluğu kaybettiğinde Ferrari seviniyordu ya böyle. Bir anda Hamilton ya öyle bir şey oldu herhalde yani arada kaçırdılar bir şey oldu. Ya yani o sadece ondan dolayı bence.
Ekranların hepsinde yazıyor onu da kaçırma.
Yani artık zafer sarhoşluğu mudur nedir? Yani yoksa adam pist üzerinde tam Macaristan kaos dolu yarıştı da. Yani sonuçta podyum olması gerekiyor muydu? Olması gerekiyordu. Yani takım yüzünden giden bir şey ona da bir şey diyemiyorum yani.
Vettel muhtemelen şey en büyük artı sıralama turlarındadır ya. Şu an bulamadım da sıralama turlarında öndedir muhtemelen. Stroll çok Q1'de eleniyordu sezon başında. Yanlış
evet, hatırlamıyorsam. Evet çok yüksek ihtimal öyledir. Vettel öndedir çok yüksek ihtimal. O zaman ikinize de teşekkür ediyorum. haftaya Brezilya yarışından sonra tekrardan dinleyicilerimizle beraber olacağız diyelim.